Ayrım 3. Şahmat Mario Mazzanti. Sayfa 30. Siyah Mercedes kasabanın son evlerini ardında bırakarak büyük şehre doğru giden çevre yoluna girdi. Klaps cep telefonundan bir numara çevirip birkaç saniye sonra konuşmaya başladı. "Ben Klaps." Sesi tahmininden daha sert çıkmıştı. "Bir saniye lütfen, sizi Doktor Sensi'nin dahilisine aktarayım." Dipnot, İtalya'da tüm üniversite mezunları fakülte ayrımı olmaksızın doktor ünvanıyla anılmaktadır. Tatsız elektronik müzik kısa bekleyişe rahatsız edici bir hava katmayı başarmıştı. Klaps bir eliyle telefonu kulağında tutarken diğer eliyle direksiyonu kontrol ediyordu. Artık bir kulaklık alsa iyi olacaktı.
"Neredesin Klaps?"
Sensi'nin ağrıdan duyulan derin sesi onu şaşırttı. "Arabada. Mesaj elime birkaç dakika önce ulaştı ve olay yerine gidiyorum. 40 dakika kadar sonra orada olurum."
"Güzel, birisinin fotoğraflarla seni beklemesini sağlayacağım. Cesedi çoktan götürdüler."
Tanrı'ya şükürler olsun diye düşündü Klaps. Böylelikle zihninin açık kalması için daha az zorluk çekecekti. "Konu nedir?"
"Sadece kurbanla ilgili bilgileri mi istiyorsun?"
"Bunlarla birlikte her zaman olduğu gibi prosedüre uygun genel detaylar."
"Kurban 28 yaşında bir kadın. Adı Adriana Maggezi. Yalnız yaşıyor. Dün gece saat 22'ye doğru kendi evinde öldürüldü. Ceset cinayetten yaklaşık 2 saat sonra bulundu ve komiser Benny birkaç dakika içinde olay yerine gitti."
"Şu ağzında sürekli sigara olan adam mı?"
"Evet o."
"Peki ya cinayet silahı?"
"Evin eşyalarından biri olan bir zarf açacağı. Kadın bayıltıldıktan sonra bununla karnından ve göğsünden birçok defa bıçaklanmış."
"Bayıltılmış mı? Nasıl?"
"Kafasını aldığı bir darbeyle, katil bir konyak şişesiyle kadının kafasını ezmiş."
Klaps derin bir nefes aldı, hafif bir baş dönmesi hissetmeye başlamıştı bile. Her seferinde böyle oluyordu. Yapabileceği tek şey çabuk geçmesini ummaktı. "Kurbanla ilgili ne biliyoruz?"
"Birçok şey. Benny tam bir sinir bozucu ama sürenin kısalığı göz önünde tutulduğunda çok iyi bir iş çıkardı. Maktul bekar, son yıllarda birkaç sevgilisi olmuş. Büyük bir vergi danışmanlığı bürosunda memur olarak çalışıyormuş. Dostları ve iş arkadaşları onun ciddi ve seviyeli bir kız olduğunu, sakin ve abartıdan uzak bir hayat yaşadığını belirttiler."
Klaps kendi kendine mırıldanır gibi konuştu. "Dün gece neymiş öyleyse?"
"Dün gece birisi evine girmiş. Hırsızlık izine rastlanmadı. Büyük bir ihtimalle katile kapıyı kendisi açmış."
"Burada duralım," dedi Klaps ve derin bir nefes alarak devam etti. "Şu an için dinamiklerle ilgili başka bir şey bilmek istemiyorum. Kurbana yönelik başka detaylar var mı?"
"Kurban kendini kullanmaya zorlaması gereken terim buydu. Adriana Maggezi kadın ya da genç kız değil. Onu kişiselleştirmekten uzaklaşmak ve kendini durumdan soyutlamak için ona kurban demeliydi." "Bakalım, tıbbi dosyasında çok sağlıklı olduğu yazıyor. Sıradan ilgi alanları ve devam ettiği birkaç aktivite var. Bir spor salonuna devam ediyormuş ve birkaç hafta önce Latin Amerikan dansı kursuna yazılmış. Ekonomik sıkıntısı yok. Ailesi ölünce yaşadığı apartman dairesi ve büyük miktarda birikmiş para ona kalmış. Şimdilik hepsi bu."
Birkaç saniye ikisi de konuşmadı. Klaps tekrar lafa girerek sordu.
"Sana raporu ne zaman sunmamı istiyorsun?"
"Bu sefer sana çok zaman veremem. Bunun sebebini sana yüz yüzeyken açıklayacağım. İşim biter bitmez ofise gel, seni bekliyorum."
"Bütün sabahı kurbanın dairesinde geçirebilirim."
"İhtiyacın olan tüm zamanı kullan ama sonra hemen bana gel, seni bekleyeceğim."
Klaps telefonu kapattı ve yan koltuğa fırlattı. Hafif de olsa baş dönmesi devam ediyordu. Yola konsantre olmaya çalıştı. Önündeki büyük römorklu kamyon kolayca sollamasına izin vermiyordu.
"Brando, Brando," bu ismi değişik vurgu ve ses tonlarıyla kendi kendine yinelemeye çalıştı.
"Elbette ya, bir yarış köpeği için güzel bir isim."
Baş dönmesi biraz geçmiş gibiydi.
Greta Alfieri o gece uyumadı, bir hedefi vardı. Olay yeri etrafındaki çekimlerin gece yarısı bile olsa acilen yapılmasını talep etmiş ve bunları bizzat kendisi yönetmek istemişti. Gece görüntü almaya inanılmayacak kadar çok önem verirdi. Bu tarz çekimler verilecek haberin doğasına uygun olmakla birlikte televizyon seyircisine olayın heyecanını yerinde veriyordu. Hepsinden önemlisi olayı son dakika haberi olarak vermek istediğinden hiç vakit kaybetmeden olay yerine gitmişti. Stüdyoya geri döndüğünde şafak sökmek üzereydi. Çalışmaları incelemeye ve filmi söküp tekrar takmaya devam ederek teknik görevliyi deli etti. Nihayet iki saat sonra yorumunu hazırlamak üzere hala yarı boş olan büyük haber salonuna yöneldi. Bu haber gerçek ve doğru bir parça olacaktı. Biraz daha bilgi alabilmek üzere güvendiği haber kaynaklarını yokladı. Ama maalesef ilk aldığı bilgiyi onaylayan verilerden başka bir şey elde edemedi. Greta metni yazdığı yere kadar tekrar okudu. Memnundu. Bu haber takipteki rakibi durduracak ve olayla ilgili gelişmelerin izlendiği bir bekleme ortamı oluşturacaktı. Çünkü içerik izleyicilerin biraz da sağlıksız denebilecek merakını arttırmaya çok uygundu. Bu olayla ilgili diğer haberler takip edilmeyecek, insanlar sabırsızca Greta'yı ve onun haberlerini bekleyecekti. Çünkü haberi ilk olarak ondan duyacaklardı. Her şeyin gerçekten nasıl olduğunu bilen kişi oydu. Saatine baktı. Yaklaşık iki saat sonra yayında olacaktı. Ellerini yüzünde dolaştırdı. Yorgunluk kendini hissettirmeye başlamıştı ve yüzü pek de iyi bir halde olmasa gerekti. Bu sorun değildi. Sıcak bir duş ve makyajın yapacağı ağır bir makyajla taze ve dinlenmiş bir genç kız gibi görünmek çok kolaydı. Ama zihninin açık olması gerekiyordu ve Greta bunun için küçük bir yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek çantasından açılması çok karmaşık olan gümüş bir kutu çıkardı. Bir süre miktar konusunda kararsız kaldıktan sonra kutunun içindeki mavi haplardan iki tane aldı. Su bile içmeden kafasını geri atarak ağzına aldığı hapları yuttu. Güzel, işte önemli bir güne göğüs germeye hazırdı. Yayın ekibi artık hiç durmadan çalışıyor, yayının yaklaştığını anons ediyordu. Greta Alfieri rahat ve tatminkar bir şekilde koltuğunda oturuyordu. Ne bir şey duyuyor ne de görüyordu. Yüzünde dudaklarının yanlarından bükülen bir gülümseme belirdi. Birkaç saniye sonra iç hat telefonunun ışığı yanıp sönmeye başladı. Telefonun ekranında yöneticisinin numarası yazıyordu. Greta, biraz önce katta ne iyi gördüm. Hemen odama gelebilir misin? Nasıl geçti? Greta Alfieri en ufak bir korku hissetmediğini fark etti. O bugün yenilmezdi. Gel, seni bekliyorum. Zafer kazanmış edasıyla başı dik karşısına bakarak ve etrafında dikkatini çekecek her şeyi yok sayarak haber salonundan geçti. Asansörün kapıları önünde hürmetkar bir şekilde kapandı. Montanari'nin odası ortamın daha sessiz olduğu üst kattaydı. Oraya ulaşmak için eskiden herkesin kullanımına açık olan ama şimdi duvarlarla sayısız ofise bölünmüş bir alandan geçmek gerekiyordu. Bu alan alt kattaki gazeteciler tarafından geçici bakanlık olarak adlandırılırdı. Bu iki kelimenin seçilme sebebi buranın bakanlıkların yaptığı gibi çözmek yerine sorunları daha da karmaşıklaştırması ve hareketli duvarlar sayesinde iç dekorunun sürekli değişebilir olmasıydı. Bu alanın görüntüsü ve yapısı çok sık değişirdi. Bazı bölümler içindeki çalışanlarla birlikte aniden ortadan kaybolurdu. Kimisi de daha büyür ve daha iyi eşyalarla donatılırdı. Her halükarda geçici bakanlığın sakinlerinden hiçbirisi hafta başı işe döndüklerinde ofislerini yerinden bulabileceklerinden emin olamazdı. Belki yerlerinin değiştiğine dair bir mektup alabilirler ya da daha da kötüsü olabilirdi. Sonuçta bu sektör insanın güneş gibi doğabileceği ya da tamamen yok olacağı bir zindandı. Greta Alfieri bu alandan kayıtsız bir tavırla geçti. O buraya asla düşmeyecekti. Montanari'nin odası çok garipti. Bir yarısı içindeki büyük kitaplık ve duvarlardaki orijinal tablolarla ünlü bir avukatın şık ofisine benzerken, iki küçük lambayla aydınlanan diğer yarısı, bunun aksine yerdeki Arap saçına dönmüş kablolarla çok çıplak görünüyordu. Bu bölüm bir çekim setiyle rahatlıkla karıştırılabilirdi ki, zaten kullanım amacı da bundan farklı değildi. Montanari politikacılar ve güçlü insanlarla kendi odasında röportaj yapmaya bayılıyordu. Böylelikle ufak da olsa psikolojik bir avantaj kazanarak en azından kendini kandırmış oluyordu. Bundan dolayı haber programı yönetimine getirildiğinde ilk görüşte insanda rahatsızlık hissi uyandıran bu ofisi hazırlamıştı. Ama koltuğa oturulduğu anda çekim seti görüş alanından çıkıyor ve misafir kendini ülkenin en çok izlenen haber kuşağının yöneticisinin karşısında şık ve zarif bir odanın içinde buluyordu. Montanari Greta Alfieri'yi karşılamak üzere ayağa kalktı, ceketi yoktu ve pahalı gömleğinin üstündeki parlak pantolon askıları görünüyordu. Hem kemer takmıştı hem de askı. Greta Alfieri, Billy Wilder'ın büyük filmi Son Kozu hatırladı. Filmde Kirk Douglas tarafından canlandırılan ünlü bir gazetecinin başı ilgisizliğinden ve vicdansızlığından dolayı derde girer. Çevre kasabalardan birinde küçük bir gazetede iş bulmayı başarır ve sabırla onu tekrar zirveye taşıyacak bir fırsat beklemeye başlar. Ama canını sıkan bir şey vardır. Direktörü kemer ve askıyı birlikte kullanmaktadır. Hem kemer hem de askı kullanan bir adam çok ihtiyatlı demektir. Belki de onun bir haberin yönünü değiştirmesine izin vermeyecek kadar ihtiyatlı. Greta Alfieri Montanari'yi iyi tanıyordu ama sadece izleyici ve paylaşım ilgilendiriyordu. Aksi olması durumunda güçlü kişileri memnun edememekten dolayı kaygı ve korku duyardı. Yapısı gereği ya da profesyonelliğin getirisi olan doğal bir ihtiyata sahip değildi. Kemer ve askıyı aynı anda kullanmasının çok basit bir nedeni vardı. Okyanusun diğer tarafındaki büyük gazeteciler böyle yapıyordu. Greta Alfieri oturdu ve ona doğru eğildi. ''Bana ne gibi güzel haberlerin var bakalım?'' Montanari sıkılgan bir şekilde gülümsemeye çalışarak bakışlarını kaçırdı. ''Bak Greta!'' Bu taraftan doktor, polis memuru Klaps ile asansörden inerek kattaki üç kapıdan birini işaret etti. İşte daire bu. Klaps uzun süre etrafını inceledi ve sonra şöyle dedi, içeride yalnız olmak istiyorum. Polis memuru sessizce onayladı. Klaps'in çalışma yöntemleriyle ilgili bilgilendirilmişti. Bir şeye ihtiyacınız olsa dışarıda olacağım. Bunlar adli tıp tarafından çekilen fotoğraflar diyerek bir zarf uzattı. Klaps fotoğraflara bakma gereği duymadan zarfı ceketinin cebine soktu ve daireye girerek kapıyı arkasından kapattı. Başı hemen dönmeye başladı. Dengesini kaybetmemek için duvarlardan destek almak zorunda kaldı. Kendini zorlayarak nefesini kontrol etmeye çalıştı. Alnından soğuk terlerin süzüldüğünü hissediyordu. Birkaç saniye sonra bunların hepsi geçmiş olacaktı. Sadece birkaç saniye ve tekrar hareket edip düşünebilecekti. Klaps buna bir türlü alışamayacağını biliyordu, yoksa yeni bir cinayetin işlendiği o kadar çok yerde ve evde bulunmuştu ki. Mide bulantısı boğazını tıkıyordu, gözleri bulanık görüyordu. Etrafındaki her şey belirsiz çizgilerden oluşan lekelerden ibaretti. Tıpkı kalın buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi. Bazen ceset hala olay yerinde olurdu. Umutsuz bir kayıtsızlık içindeki kas katı bedende hiçbir hayat ışığı olmadığının tanıklığını yapardı. Belki de Klaps'i büyük oranda sarsan şey buydu. Hayat tarafından terk edilmiş bir beden, boş bir kap, tam şiddet anını işaretlerken içi boşalmış bir saat. Klaps gözlerini kapadı. Sadece birkaç saniye daha dayanmak yetecekti. Birkaç saniye daha. Ceset kaldırılmış olsa bile varlığının izleri orada olmaya devam ediyordu. Etraftaki her şey onun varlığına aykırıyordu ve bu Klaps'e çaresiz ve sessiz bir haykırış gibi geliyordu. Buna asla alışamayacağını biliyordu ama bu onun işiydi ya da en azından işinin önemli bir bölümüydü. psikiyatrist, kriminolog ve vahşi cinayetlerin yaratıcılarının psikoloji ve cinayet davranışları uzmanı. Nefesi gittikçe düzene girmeye başladı. Birkaç dakika sonra işe koyulmaya hazır olacaktı. Her şeyden önce kokular fark edilirdi. Katili çözebilmek için kurbanı tanımak ve anlamak gerekirdi. Bir cinayette birbiriyle etkileşimde olan ve birbirine etki eden iki başrol oyuncusu vardır. Kurban belirli bir şekilde hareket ettiğinden dolayı cinayette belirli bir yol izler. Klebs'in gözleri hala kapalıydı. Derin bir şekilde ortamın havasını kokladı. Tüm kan kokusunu içine çekti. Tabii bir de adli tıp ekiplerinin kullandığı malzemelerin kokusu vardı. Son birkaç saat boyunca eve girip çıkmış birçok kişinin etrafı araştıran, fotoğraf çeken, terleyen, hatta sigara içen tüm o insanların kokusu. Kendini zorlaması gerekiyordu. Evin alışıldık kokusu neydi? Klebs yavaşça küçük giriş holünden geçti. Tekrar gözlerini kapadı. Çok uzaklardan ona gelen kokuyu hissetti. Bu evin kokusu ona ne anlatıyordu? Tazeliği, temizliği ve camdan içeri giren güneşi anlatıyordu. Hayır, kapalı yerlerin durgun kokusundan, tozdan ya da mutfaklardaki ağır kokudan hiç iz yoktu. Klebs zorlukla yerdeki kan lekesini, katili ve bu evde gerçekleşen vahşeti kafasından uzaklaştırmaya çalıştı ve burnuna çiçekli bir parfümle dolu çok hafif bir koku geldi. Bu Klebs'in gözünde ferah bir lavanta esintisi canlandırdı. Öyle bir ortamda nasıl bir yüzle karşılaşabileceğini düşünmeye çalıştı. Zihninde yavaş yavaş çok az makyajlı, genç ve gülümseyen bir yüz canlandı. Klebs artık iyice düzene girmiş olan nefesini dinleyerek gözlerini açmaya çalıştı. O da artık etrafında dönmüyordu. Ayrıntıları bir araya getirmeye başladı. Hala evin küçük ve sıcak giriş holündeydi. Duvardaki Monet baskıları ortama çiçeklerin, perilerin, suyun ve bitkilerin renklerini saçıyordu. Klebs hemen salona girmek istemeyerek yatak odasına yöneldi. Mobilyalar yeni gözüküyordu. Açık renk tahta mobilyanın üstü basit motiflerle süslüydü. Etrafta toz yoktu. Yatak bozulmamıştı ve kendisine yumuşak sıcak bir hava katan bir yorganla örtülüydü. Duvarın daha geniş olan tarafını kaplayan kütüphane çok büyüktü ama odayı daraltmamıştı. Klebs kütüphanenin kapaklarından birini açar açmaz hafif bir parfüm kokusu hissetti. Komodinin üstünde büyük bir aynanın altında gümüş çerçeve içinde bir fotoğraf vardı. Daha iyi inceleyebilmek için fotoğrafı eline aldı. Renklerin maviye çalmasından anlaşılacağı üzere uzun yıllar önce çekilmiş bir fotoğraftı bu. Klebs bu durumun fotoğraf filminden kaynaklandığını biliyordu. Ama bunu kendisine çocukken hediye edilen fotoğraf makinesiyle ilişkilendirmeden de edemedi. Çok gurur duydu ve herkesten kıskandığı iyi markalı bir makineydi bu. Yansımasını aynada görene kadar makine elleri arasındaymış gibi hissetti. Fotoğrafta göl kenarında gülümseyerek yürüyen bir çift vardı. Bir kız çocuğunun elinden tutuyorlardı. Adam gömlekli ve kravatlıydı. Siyah ceketini gelişi güzel omuzlarına atmıştı. Kadın 60'lı yılların modası olan mavi bir tayyör ve beyaz ayakkabılar giyiyordu. 5 ya da 6 yaşlarındaki kız çocuğu ise üstündeki rahatsız pembe elbiseden sıkılmış gözüküyordu. Çift oldukça yaşlıydı. İleri doğru bakan gözlerini kıstıklarına göre güneşe doğru duruyor olmalıydılar. Başını yana doğru döndürmüş olan Adriana ise yarı kapalı gözleriyle gülmeye çalışarak yüzünü buruşturuyordu. Komodinin diğer tarafında kristal objeler vardı. Bir parfüm şişesi, bir gül ve burnunu uzatmış kocaman kuyruğuyla uyuyan bir tilki. Klebs bunlara dokundu. Tertemiz ve parlaklardı. Bir toz zerresi bile yoktu. Adriana'nın ellerini hayal etti. Bakımlı, belki ince değil ama düzgün, kibar, hatasız hareketlere alışkın, asla kaba olmayan renksiz bir ojeyle boyanmış bakımlı tırnaklar. Klebs biraz daha yatak odasında kaldı ve bazen dokunarak mobilyaları ve eşyaları inceledi. Dolabın kapaklarından birini açtı. İçinde pantolondan çok etek olduğunu görmek onu şaşırtmadı. Adriana'nın fotoğraf albümündeki resimlerine baktı. Kafasında canlandırdığından çok da farklı değildi. Bütün fotoğraflarda mutlu bir şekilde gülümsüyordu. Dudaklarının kenarında görülemeyecek kadar küçük bir kıvrım gülümsemesine ciddi bir hava katıyordu. Bakışları net ve direktti, derinlere dalmıyordu ve sezgiyle yüklü değildi. Claps doğru tahmin etmişti. Adriana çok az makyajlıydı ve elleri hayal ettiği gibiydi. Sadece fotoğrafta pembe ojeliydi o kadar. Claps yavaş bir hareketle albümü kapadı. Artık yatak odasından ayrılma ve Adriana'yı sonsuza kadar bırakma vakti gelmişti. Salona gidip kurbanla tanışmanın vaktiydi. Adli tıbbın çektiği cebindeki fotoğraflara dokunurken etrafını kan kokusu sardı. İlk başta kuvvetli değildi. Claps kokunun kaba ve yavaş bir şekilde yerden bacaklarına doğru çıkıp her tarafını sararak onu uzak, karmaşık, yoğun ve keskin bir yere doğru sürüklemeye çalıştığını hissetti. Claps ani bir hareketle ilerleyerek birkaç adımda salonun ortasına geldi ve bir gece önce çekilen fotoğrafları incelemeye başladı.
3. ayrımın sonu. Sayfa 41.